yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Timoteos'a mektubun son bölümüne ve son ayetlerine geldik. Bu değerli dostum, kutsal yazının en önemli yerlerinden biridir. Burada Pavlos kendi adını yazıyor. Bana gelince dökülen bir sunu gibi sunulmak üzereyim, zamanım geldi. Sağlıklı yarışı yarıştım, koşu alanının sonuna ulaştım. İmanımı korudum. Bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Hak yargıç Rab o gün onu bana verecek. Hem yalnız bana değil, onun görkemle belirmesini sevgiyle bekleyen herkese. 3. Timoteos 4, 6 ve 8. ayetler arası. Pavlos, bana gelince dökülen bir sunu gibi sunulmak üzereyim, kanım adak şarabı gibi dökülmek üzeredir diyor değerli dinleyicilerimiz. Eski antlaşmada kurbanın kanı Tanrı'nın sunağına boşaltılırdı. Bunun gibi şarap da sunağa boşaltılırdı. Pavlos burada herhalde bu olayı düşünüyordu. Dökülen sunu gibi sunulmak üzereyim diyor. Yani vakit geldi. Zamanım geçti. Şimdi yaşamımı Rab'be sunu niteliğinde sunmak için gidiyorum. Pavlos'un yaşamını almıyorlar. O yaşamını Rab'be sunu niteliğinde veriyor. Haberci Pavlos artık idamının çok yakın olduğunu biliyor. Tüm yaşamı Mesih'e hizmetle geçen bu insan, ölümünde kurtarıcısı Mesih'e sunu olarak gitmek istiyor. Pavlos'un yaşamı yakında görünmez olacaktı. Görülebilen tek şey Mesih olacaktı. Koşu alanının sonuna ulaştım. Yaşam sadece savaş değil, aynı zamanda yaşam bir yarışmadır. Pavlos, ödül almak için koşan disiplinli bir atletti. Yarışma boyunca Pavlos bedenini denetim altında bulundurdu. O yaşamını kınanmayacak türde sürdürmeye çalıştı. Bedenime eziyet ediyorum ya da bedenimi eziyorum ve onu tutsak kılıyorum. Önümüze konulan yarışı sabırla koşalım. Şimdi yaşamımın sonunda yarışı bitirdim diyebilir. İmanımı korudum. Hayat Tanrı'dan bir mirastır dostum. Ve o da bu mirası iyi korumuştu. İmanı korumuştu ve Tanrı sözünün harika gerçeklerinden ve öğretişlerinden hiçbir zaman uzaklaşmamıştı. Bunlar çok harika ifadelerdir. Şimdi 6. ayetteki sözüne geri dönelim. Benim için ayrılma zamanı gelmiştir. Buradaki sözcük 1. Selaniklilerde kullanılan ve topluluğun göğe alınışını anlatan ayrılma sözcüğünden farklıdır. Pavlos farklı bir kapıdan geçmektedir. Göğe alınma anında halen yaşamakta olan inanlılar ölüm kapısından geçmeyecektir. Bir anda göz kırpmasıyla değiştirileceğiz diye okuyoruz Tanrı sözünde. Pavlos'un ayrılışıyla ilgili kullandığı Yunanca sözcük analusistir ve tümüyle farklıdır. İki hecelidir. Luo, çözme, bırakma anlamına gelir. Analusis genelde denize bırakılmaya hazır bir geminin bırakılması anlamında kullanılır. Pavlos günümüzde popüler olmadan farklı bir anlayıştaydı. Bir cenaze töreninde vaiz şu sözleri söylemişti. Sevgili kardeşimiz falanca sonunda limana gelmiştir. Çalkantılı denizlerde dolaştı ama yolculuk bitti, artık limana geldi. Pavlos bunun tersini söylüyor. O, ben imanda bağlıyım. Hayat da böyledir. Henüz bir yere gitmedik. Bu dünyada bağlı durumdayız. Geçmişten Pavlos'un düşüncesini kavramış yalnızca bir yazar anımsıyorum. Bu yazar şiirinde şöyledir. Engeli geçmek, güneşin batışı, gecenin yıldızı. Benim için tek bir çağrı. Denize demir attığımda olmasın hiçbir şikayet. Tanrı'nın çocuğu için de ölüm budur değerli dostum, kurtuluştur. Pavlos şöyle diyor, benim adımımı izleyip kan görüntüsünden rahatsız olma. Bu limanda demirlenmiş bir gemi gibiyim. Ölüm geldiğinde Mesih'e gideceğim. Ve bu çok daha iyidir. İmanımı korudum diyor Pavlos. Bunun üzerinde biraz daha duralım. Burada yanlış anlamamak gerekir. Yarış olayını göz önünde bulundurmalıyız. olimpiyat oyunları her 4 yılda bir Zeus ilahına saygı için tekrarlanırdı o dönemlerde. Oyunların açılışından önce herkes çok önemli bir yemin ederdi. Hiçbir şekilde sürtüşme, çatışma yapmayacağım, sahte, üç kağıtçı bir şekilde oyun oynamayacağım, kurallara göre oynayacağım diye ant içerdi. Hatta şunu da söylerlerdi. En azından olimpiyatların başlamasından 10 ay öncesine kadarki zamanda çalışmalarda hiçbir şekilde kural dışı bir şey düşünmediğini, zafer kazanmak için sahte yollara başvurmadığını ilan ederdi. Büyük olasılıkla Paulus burada şunu söylüyor ki, ben iman yaşamında imana yakışan her kuralı yerine getirdim. Başka bir düşünce de şudur. Bir sözleşme, kontrat yapılır ve orada bazı şartlar bildirilir. Sonunda kişi, bu sözleşmede olan tüm kuralları yerine getirdim, verdiğim sözü tuttum der. Eğer Paulus böyle düşünerek bu sözleri söylediyse, yukarıda okuduğumuz ayeti yerine getirmiş oluyordum. Tek amacım çalışma dönemimi ve Rab İsa'dan aldığım hizmeti sona erdirmektir. O böylece Rab'be olan hizmetini kurallara uygun olarak yerine getirdim. Üçüncü bir anlam da şudur. Ben Rab'be olan imanımı korudum. Ona olan güvenimi, onun beni günahlarımdan kurtardığını olan imanımı korudum. Onun gerçek kurtarıcı, Mesih, Tanrı olduğuna olan imanım hep sürdü. Mesih'in beni her zaman taşıdığına olan imanımı korudum. Ben sadık kalmasam bile o her zaman sadık kaldı. Buna olan imanımı korudum. Ölümden yaşama geçeceğime, sonsuz yaşama sahip olduğuma olan imanımı korudum. İşte bundan sonra da Paulus, bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Hak yargıç Rab o gün onu bana verecek. Hem yalnız bana değil, onun görkemle belirmesini sevgiyle bekleyen herkese diyor. Olimpiyatlarda yenci kazanana defne ağacından zeytin dallarıyla süslenmiş bir çelenk verilirdi. Ama Paulus burada hiç solmayan, hiç bozulmayan sonsuz çelenkten söz etmekte. Ve Paulus her inanlıyı özendirebilecek son sözü söylüyor. Burada Paulus güçlü 3 söz kullanıyor. Koşu, yarış, yol ve iman. Mesih bağlısının tüm yaşamını özetleyen 3 söz. 1. Timoteos 6.12'de Timoteos'a imanın güzel yarışını yarış demişti. Bu mektupta Mesih imanlısının kararlılığını belirtmek için asker, sporcu ve çiftçi örneklerini kullandı. Paulus'a kendi yaşamında uygulanarak gerçekleştirilmeyen herhangi bir kuralı, ilkeyi vurgulamak gereksizdir. O yaşamında bütünlediği ilkeleri vurgular. Ben bunu yaptım, sen de yap der. İmanın güzel yarışını yarış yolunda yöntem verdiği Timoteos'u bu kez sağlıklı yarışı yarıştım, yolun sonuna ulaştım, imanımı korudum diye kesin güvenlikle öğretmekte. Paulus 1. Timoteos 1.18'de askerlik betimini kullanarak etkin sağlıklı savaşı savaşın diyor. Bu yol imanla aşılabilir. Koşu yine imanla sonuçlanabilir. Bu nedenle Paulus hizmetinde, uğraşında imanın önemini vurgulamakta. Daha önce 3. bölüm 10'da Timoteos'a imanımı izledin diyor. Paulus'un imanı sürekli etkinliği olan, kesin işlerlikle beliren imandır. En başarılı asker iman insanıdır. İkisi birlikte gider. İmanı korumayan, ileriyi görmeyen kişi hizmetinde yengi bekleyemez. Bu yengi imanın ürünüdür. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana verecektir. Paulus geleceğine seviniyor. Doğruluk tacını bekliyor. Bu bizi olumlu tarafa çekmektedir dostum. Paulus geleceğe bakıyor. Doğruluk tacı bekliyor. Taç ödüldür. Ve o da bir gün ödülünü alacaktır. Henüz ona bir ödülün verildiğini sanmıyorum ama Rab dağıtmaya başladığında onunkini de verecektir. Yeni antlaşmada konu edilen çeşitli taçlar vardır. İlkin kurtarıcı Mesih'in günahlıyı kurtarmak için çarmıh üzerinde başında taşıdığı dikenden tacı düşünmeliyiz. Tüm taçların oradan kaynaklandığını bilmeliyiz. Bunun olanaklı kıldığı taçlar hiç solmayan taç, doğruluk tacı, yaşam tacı, yücelik tacı ve altın taçlar. Bunları kutsal sözde okuyoruz. Pavlos hizmetinin sonucunda Mesih bağlısına gelen inanlılara tacım sizsiniz der. 2. Korintoslar 9. bölümde şöyle okuyoruz. Bilmez misiniz? Koşu alanında yarışanların tümü koşuya katılır ama ödülü tek kişi alır. Sizler de ödülü elde etmek amacıyla koşun. Her atlet her konuda tutkularına üstün gelmek zorundadır. Bunu solup giden bir çelengi başlarına geçirebilmek için yaparlar. Ama bizim amacımız hiç solmayandır. Burada Pavlus'un sözünü ettiği doğruluk tacı sanımca doğru yaşam sürenlere verilecek ve Pavlus da alacaktır. Onun gelişini özlemle beklemiş olanların tümüne ifadesi, onun görünümüyle ilgili öğretiye atıfta bulunmamaktadır. Siz 1000 yıllık dönemin öncesine ya da sonrasına inanabilir ya da ikisine de inanmayabilirsiniz. Size bir haberim var. Bu görüşleri taşıyanlar için ödül yoktur. Soru şudur, onun gelişini bekliyor musunuz? Yani onu seviyor musunuz? Onunla yakın bir ilişkiniz var mı? Hiç ona onu sevdiğinizi söylediniz mi? Kanımca değerli dostum, Pavlus her gün Rabbe sevgisini dile getiriyordu. Çünkü daha önce ondan nefret etmiş ve ona cefa çektirmişti. Onun gelişini bekleyenlere bir taç vardır. Ben de bu tacı almak istiyorum. Aslında değerli dinleyicilerimiz, hiçbirimiz herhangi bir taçla donatılmaya yaraşık değiliz. Kurtarıcı İsa Mesih'in haçta akan arıtıcı kanıyla bize doğruluk donatımını giydiren Göksel Baba, ileride kavuşacağımız tacın yüceliğinde bize doğruluk tacını verecektir. İşte bu umutla övünç duyuyoruz. Övünen Rab'le övünsün diyor 1. Korintoslar'da. Bu tacı verecek olan hak yargıçtır. O hiç kimseye hatırnazlık etmeyecek. Doğruluk tacını Pavlos'a verdiği gibi Mesih'in görkemle belirmesini içtenlikle gözleyen herkese verecek. Pavlos'u günahın egemenliğinden kurtaran Rab, onu her kötü durumdan kurtarıp güvenlikle göksel hükümranlığına iletecek. Doğruluk tacı doğru yaşamın ödülüdür sanıyorum. Pavlos bunu alacak. Ve yalnız bana değil diyor, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Değerli dostum, sen neredesin? İleride seni bekleyen nedir biliyor musun? Yargı mı? Yoksa sonsuz yaşam ve ödül mü? Eğer Mesih'e iman etmemişsen, sana ne yaşam ne de ödül vardır. Sana yargı gelecektir. Bunlara sahip olabilmek için Mesih'e iman etmen gerekir. Onunla sıkı bir ilişkin var mı? Ona iman ettin mi? Yaşamını onun ellerine verdin mi? Unutma ki onun gelişini bekleyenler için bir taç vardır değerli dostum. Tabii bundan daha da önemlisi sonsuz bir yaşam vardır. Şimdi Pavlos'un son sözlerine geliyoruz. Önceki ayetlerde görkemli sözler vardı ama şimdi öyle değil. Pavlos durumunun gerçeğiyle karşı karşıyadır. Yanıma tez gelmek için elinden geleni yap diyor 2. Timoteos 4:9'da. Pavlos ölümünü beklemekte ama bunun ne vakit geleceğini bilmiyor. O Roma'da, Timoteos Efes'tedir. O günün koşullarında Timoteos'un ta Roma'ya gelmesi uzun yolculuktur. Pavlos Timoteos'un gelişini özlüyor. Bunun için söylüyor, yalnızdır. Pavlos özlem çekiyor. 10. ayette çünkü Dimas sevgisini şimdiki çağa çevirip beni bıraktı. Selanik'e gitti. Kriskis Galatya'ya, Titos Dalmaça'ya gitti diyor. Dimas Pavlos'u bırakıp gitmişti. Herhalde korktu ya da sıcağa dayanamayıp ayrıldı ve ta Selanik'e gitti. Titus Dalmaça'ya gitti. Başka kardeşlerin Pavlos'u orada yalnız bırakıp oraya buraya gitmeler için bir özürleri, bir nedenleri olup olmadıkları belli değil. Ama Titus'un bir nedeni olmalı. Belki de Pavlos onu kendi yerine vaaz etsin diye Dalmaça'ya göndermiş olabilir. Kriskis'in Pavlos'u neden terk ettiği bilinmiyor. Yalnız diyor 11. ayette, Luka benimle birlikte. Markos'u yanına al, beraberinde getir çünkü hizmet görmekte bana yararlıdır. Sevgili güvenilir doktor Luka sona dek Pavlos'a destek oldu ve onun yanında kaldı. Yıllar önce Pavlos, Yuhanna Markos'u ikinci haber gezisinde yanlarını almak istememişti. Bu nedenle de aralarında bir tartışma bile çıkmıştı. Ama zamanla Pavlos Markos'un sadakatini, hizmetini gördü. Belki de onun hakkındaki görüşlerinde yanıldığını anladı. Ama ne olursa olsun Pavlos bir barışsızlığa yer verecek biri değildi. Kuşkusuz kısa bir süre sonra aralarındaki sorunu hallettiler. Şimdi ise Markos'u özlüyor ve onu görmeyi istiyor. Hatta yapacağı hizmette Markos'un yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Bu da Mesih inancının ayrı bir güzelliğidir. Bir sorun olabilir dostum inanlar arasında. Ama bu kine, nefrete, dedikoduya dönüşmez, dönüşmemeli de. En kısa zamanda sorun halledilmeli ve barış sağlanmalıdır. Bu sadece bir dilek değil, Mesih İsa'nın buyruğudur dostum. 2. Timoteos 4:12 Tikus'u Efes'e gönderdim diyor Pavlos. Pavlos onu Efes'e geri gönderdi çünkü oradaki topluluğun çobanıydı. Uzun süre Roma'da kalamazdı çünkü Efes'teki topluluğa bakması gerekiyordu. 13. ayet. Troas'ta Karpos'un yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle de yazı derilerini gelirken getir. Pavlos abasını, kitapları, özellikle de yazı derilerini istiyor. Bu Pavlos'un acılarının bir bölümünü açıklıyor dostum. Bu Pavlos'un fiziksel ihtiyacına yönelik bir istektir. Düşünebiliyor musunuz? O bir habercidir. O bir uzmandır, bir filozoftur, tanrı adamıdır ve ilahiyatçıdır. Ama Pavlos yalnızdır, acı çekiyor ve üşüyor. Kitapları ve özellikle yazı derilerini istiyor. Bununla da üzerinde düşünecek, okuyacak bir şeyler istiyordu. Bazı yorumcuların bildirdiğine göre söze edilen aba kitapların sarılması için kullanılan bir tür kitaplıktır. Yazı dereleri parşümen. Bu Pergama adından türevdir. Özel olarak hazırlanan deri tirşi. Yeremya 36. bölümde söz edilen kitap tomarı bu türden bir deri olmalı. Birçok yerde işlenen bu yazı nesnesi Pergama kentinde yetkinliğe getirildi ve Pergamani adını aldı. Pergama kenti böylece vaktin en namlı kitaplıklarından biri oldu. Pavlos bunları Troas'tan yani Bergama'dan çok uzak değil getirilmesini istiyor. Yorulma nedir bilmeyen Pavlos belki de yeni mektuplar yazma kovalayışında. Ama bu gerçekleşmedi. Bakırcı Alexander bana pek çok kötülük yaptı. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir diyor 2. Timoteus 4:14'te. Onun ödülü İskender'in ödül dediği bir şekilde olmayacaktır. Eminim ki Pavlos'a yaptıklarından ötürü Tanrı onu yargılayacaktır. Kişilerin suçunu bağışlayan Pavlos herhalde bu adamdan çok çok kötülük gördü, zarar gördü. Kimdir bu adam? Yazar daha önce ondan söz etmişti. Orada Himenaios'la bir arada söz ediliyor. Her ikisinin de sövücü olmaları nedeniyle şeytana teslim edildiği bildiriliyor. Bu yerde onun pek çok kötülük gösterdiği anlatılıyor. Sövücü, kötülük eden biridir bu adam. Yorumcular onu 2. Timoteos 2, 17-18'de adları geçen Himenaios'la Filitos'un yanında bulunduğunu belirtir. Yazar Pavlos'a direnişini kişisel nefrete dönüştüren bu adama Rab'den yaptıklarının karşılığını dilemekte. Bu sözler Mezmur 62:12'den aynen alıntıdır. Tanrı gerçeğine inatla direnenin Tanrı'dan gelecek cezası ağırdır. Pavlos eski antlaşmadan alıntılarla orada vurgulanan yargıyı seslendiriyor. 15. ayette şöyle diyor, bu adamdan sen de sakın çünkü bildirimize aşırı direniş gösterdi. Pavlos Timoteos'a ondan sen de sakın uyarısında bulunuyor. Bu insan önce sana yağ çeker, ağzına bir parmak bal sürer, sırtın dönünce de arkadan bıçak saplar. Bu günümüzde bize hiç de yabancı gelmiyor değil mi? Çevremiz böyle insanlarla doludur. Böylelerinden sakın diyor Pavlos. 16. ayet. İlk savunmamda hiç kimse yanımda yer almadı. Tersine tümü beni bıraktı. Onlara karşı sayılmasın bu. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı sözü ya Pavlos'un son duruşmasındaki olaydır ya da 3 yıl önceki ilk duruşmasını kastediyor olabilir. O zaman Pavlos yalnızdı. Evet, her düzensizlik, her söz dinlemezlik, her yüreksizlik bize sayılsaydı değerli dostum, durumumuz nice olurdu. hakça davranan Tanrı Mesih'e saydı. Mesih, günaha yaraşan cezayı kutsal kanıyla ödedi. Ama diyor 17. ayette, Rab yanımda durup bana güç verdi. Öyle ki Tanrı sözünün aracılığımla yayılması bütünlensin ve ulusların tümü onu işitsin. İşte bu nedenle aslanın ağzından kurtarıldım. Pavlos Timoteos'a bedeni için abasını, aklı için kitapları ve yazı derilerini rica etti. Buradaki ise ruhu içindir. Rab yardımıma geldi. Tutuk evinde olsun, dışarıda olsun hepimizin Rabbin yardımına ihtiyacı vardır. Ne mutlu Rab yardımıma geldi diyebilene. Bu harika bir şeydir dostum. Aslanın ağzından böyle kurtuldum. O zamanlarda idamdan böylece kurtulmuş oldu. Rab beni her kötü durumdan kurtarıp güvenlikle göksel hükümranlığa iletecek. Çağlar çağı yücelik onundur. Amin. 2. Timoteos 4 ayet 18. Pavlos yakında göğe Rabbin yanına alınacağını anlıyor şimdi. Bunun için de Rab'be şükürler sunuyor. Bu dünyadan göçüp gitmek yani ölmek Pavlus'u korkutmuyor. Tersine Rabbin yanına gitmeyi özlemle bekliyor. İşte böylesine derin bir iman ve güven vardır Pavlus'ta. Rab hepimize böyle bir iman, böyle bir güven versin. Timoteos'a yazılan bu mektupta Pavlos mektuba artık arkadaşlarının adlarını da ekliyor. Priska ile Akila'yı ve Onisiforos'un ev halkını selamla. Erastos Korintos'ta kaldı. Trofimos'u Miletos'ta hasta bıraktım. Kış basmadan önce gelmek için elinden geleni yap. Evulos, Pudens, Linos ve Klavdiye ile tüm kardeşler sana selam ederler. 2. Timoteos 4, 19-21. Priska ile Akilla, Pavlos'un çok önceden sadık iş arkadaşı, gönülden Mesih bağlısı bir çifttir. Onlarla ilkin Roma'da karşılaşırız. Buradan sürgün ediliyor, Korintos'a taşınıyorlar. Sonra Pavlos'la birlikte Efes'e gidiyorlar. Pavlos onların yüreklendirici desteğini derin şükranla anıyor. Efes'ten sonra Roma'ya gidiyorlar. Burada yine inanlılar evlerinde buluşuyor. Yaşamlarının akşamında yeniden Efes'e dönüyor. Timoteos'un iş arkadaşı oluyorlar. Mesih bağlılığında böyle sadık bir karı koca nasıl özenle anılmaz? Bu çift Pavlos'un en yakın iş arkadaşlarındandır. Trifonos Asyalı bir imanlıdır, Efeslidir. Pavlos'un Yeruşalim'de tutuklanışından önce onunla birliktedir. Bazı yorumcular onun 2. Korintoslular 8:16-24'te adı bildirilmeyen 3 kişiden biri olabileceğini savunuyor. Bunu 1. Korintoslular 16:3-4 ile bağlıyor. Sevinç getirici habere ilişkin yararlı tutumuyla tüm kilise topluluklarına övünç kazanan kardeş bu olmalı, diyorlar. Kuşkusuz Trifonos, Pavlos'un en yakın iş ve yolculuk arkadaşlarından. Pavlos yeni baştan Timoteos'un Roma'ya gelmesi için derin özlemini belirtiyor. Kıştan önce çünkü kış mevsiminde gemi yolculuğu olanaksız. Bu seyahatin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor. Şimdi Roma'daki kardeşler ve kız kardeşlerden selam gönderiyor. 4 ad geçiyor. Evulos. Adı yalnız bu yerde geçer. Pavlos ilk savunmasında hiç kimse yanımda yer almadı dedikten sonra bu 4 kişiden yüreklendirici biçimde söz etmesi daha ona yakın olanlar bulunduğunu gösterir. Kim bilir belki bu 4 arkadaşın ilk savunmada Pavlos'un yanında yer alabilmesi olanaksızdı. Pudens yine adı yalnız burada geçer. Roma'da yaşayan bir inanlıdır o. Pavlos'a bağlılığı kesindir. O ilk savunmada yer almasının nedeni kendi kararlarıyla katılmayanlarınkinden başka olabilir. Bazı kaynaklar bu kişiyle Klandiye'nin karı koca olduğunu savunmakta. Linos adı yalnız burada geçen bu adamın Roma'da inanlılar topluluğuna gözetici olduğu sanılmakta. Bu da Pavlos'u bırakmayan yakın kardeşlerden. Rab ruhunla birlikte olsun, Tanrı'nın kayrası üzerinizde olsun diyor Pavlos 2. Timoteos 4. bölüm 22. ayette. Kutlama ilkin Timoteos'a doğrultuluyor, sonra tüm inanlı topluluğuna yöneltiyor. Kayra dileği Pavlos'un tüm mektuplarına özgü kapanış biçimidir. Pavlos'a kayradan daha etkin Tanrı eylemi yoktur. Çünkü kayrayla lütufla kurtuluruz. Kayrayla Tanrı katında dimdik duruyoruz dostum. Kayrayla sonsuzun kesin güvenini taşıyoruz. Pavlos son yazısını bitirdikten sonra bir yolla onu Efes'te Timoteos'a yolluyor. Aradan çok geçmeden İmparator Nero'nun kılıcıyla şu kısa süreli yaşamdan orada hiç kimsenin zarar getiremeyeceği sonsuza geçiyor ve Pavlos'un bu harika eseri burada bitiyor.